Ayrım 14, sayfa 150. Yatak Öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 11. Ne ana, ne kız, ne de eşsin sen, ey ulu urbahsi. Hiçbir evde lamba yakmıyorsun sen. Akşam otlağın üstüne indiği zaman, yorgun halde altın rengi eteğini tutarak, duraksayan adımlarla göğsün sıkışarak gözlerin yerde. Hiçbir zifaf yatağına girmiyorsun sen sessiz gece yarısı utançla gülümseyerek. Hiç istifini bozmuyorsun ve söken şafak gibi apaçıksın. Rabindranath Tagore, Urvashi, 1895. Sen tatlı bir kızsın Pamela. Yanımdaki kızların hepsinden daha çok öğrenme kapasitesine sahipsin. Nedenini tahmin edebiliyor musun? Salonda annenin karşısında oturduğum koltukta başımı iki yana sallıyorum. Ertesi gün saat sabahın 10'u, şafak sökmeden evvel bu ahlaksız evden kaçıp kaçmamayı düşünerek, neredeyse bütün gece ağlamaktan kıpkırmızı gözlerim yanıyor. Kalmamın tek nedeni gece dışarıda olmaktan korkmam ve elimde kalan birkaç paisa ile nereye gidebileceğimi hayal edemememdi. Anne bana bakarak parmaklarını tıkırdatmaya başladı. İngilizce aksanın herkesten daha iyi, bu doğru ve hafif esmer bir Hintliye göre oldukça güzelsin de. Ama sahip olduğun üçüncü bir şey daha var. Aslında hala sahip olduğunu umuyorum. Yanımdaki tek değerli eşya Tagore'un şiir kitabıydı ama bunun ne ilgisi olabilirdi ki? Hayır, o olamazdı. Lucky ona o yakut kolyeyi anlatmış olmalıydı. Anne kolyenin bende olduğuna inanıyor ve almak istiyor olabilirdi. Korkudan taş kestin tatlım. Anne kanepenin üstüne daha rahatça oturarak oturmam için yanındaki yere vurdu. Hiç doktora gittin mi? Bir keresinde beni koleradan kurtarmış olan iyi bir İskoçyalı doktor tarafından tedavi edildiğimi söyledim. Ona kliniğinde kalıp çalışmama izin vermesi için yalvardığımı ve onun bunu reddettiğini söylemedim. Eğer öyle olmuş olsaydı nasıl yaşayacağım konusunda korkunç bir karar vermekle karşı karşıya kalarak burada oturuyor olmazdım. Annenin şen şakrak sesi bu üzüntü veren düşüncelerimi böldü. Bütün kızlar Doktor De Cruz'u görür. O senin masum ve sağlıklı olduğunu onayladıktan sonra senin tanıtımını yapabileceğim. Anne, eğer teklifini kabul edersem önümüzdeki bir veya iki ayı nasıl giyinileceğini ve boyanacağını öğrenerek geçireceğimi söyledi. Şık ve bakımlı bir hale geldikten sonra kızlarla birlikte aşağıdaki kabul salonlarında oturmama izin verilecekti. Gel sana göstereyim. Beni dirseğimden tutarak kısa bir gezintiye çıkardı. Hala her yanda boş bardakların ve dolu kül tablolarının bulunduğu birinci odada yumuşak divanlar, rahat koltuklar ve bir piyano vardı. Burası İngilizler içindi ve raflarda birçok İngilizce kitap vardı. Anne kitaplara nasıl özlemle baktığımı fark etmiş gibi, uzun zaman önce dedi İngiliz erkeklere bize komik bir isim takmıştı, yatak öğretmenleri. Öğretmen sözcüğünü her zaman sevmiştim. Akla hem bilgiyi hem de sonsuz öğrenme olasılıkları getiriyordu. Ama bu tabir pek tuhaftı. Ona sorarcasına baktım. İlk İngiliz erkekleri Doğu Hindistan şirketi ile birlikte karaya çıktıkları zaman tek kelime Hintçe bilmiyorlardı. Nasıl ilerleme kaydedeceklerdi? Sanki yanıt bekliyormuş gibi incecik kaşlarını kaldırdı ama verecek bir yanıtım yoktu. Onları kadınlar kurtardı. Onların metresleri olan ve bu arada istediklerini elde edebilmek için, navaplarla konuşmalarını sağlamak için onlara dil ve adab öğreten yöre kızları. Benim ninem her zaman Britanya Hindistan'ını gecelerce uykusuz kalarak çalışan güzel kızların kurduğunu söylerdi. Dipnot, Britanya Hindistan'ı. Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanana dek doğrudan İngiliz yönetimi altında kalan bölgesi. Sözlerine yapmacık bir gülümsemeyle son verdi. Pankaj'da Britanya yönetiminin adaletsizliği hakkında birbirimize yazdıklarımızı düşünerek dudağımı ısırdım. Hintli kadınların düşmanın başarılı olmasına yardım etmesi ne korkunçtu. Ve bu adamların onlarla hayatımdaki en önemli kitabın ismini kullanarak alay etmesine çok kızmıştım. Bir erkekle ilk görüşmende dudağını ısırabilirsin diyerek düşüncelerimi böldü anne. Ama sürekli değil. Gel daha göreceğin şeyler var. Bir başka salonda Anglo-Hintliler için benzer şekilde döşenmişti. Fakat piyano yerine plak çalmak için bir gramofon vardı. Sonraki salon çok gösterişliydi. Her yanda temiz çarşaflı sallanan yataklar ve Hint müzik aletlerinin bulunduğu bir platform vardı. Bu oda sadece benim ırkım içindi. Anne İngilizlerin bulaşıcı hastalık kapmaktan korktukları için Hintlilerin gittiği genel evlere gitmediklerini söyledi. Ama ben bu ayrılığın nedeninin aynı zamanda iki tarafında birbirinden haz etmemesi ve yan yana oturmaya dayanamaması olduğunu tahmin ediyordum. Ne kadar iyi döşenmiş olursa olsun pankajın asla böyle bir yere adım atmayacağını düşünüyordum. Buraya gelip beni görme tehlikesi yoktu ama onu beklemek yerine kendimi müşterilere verme düşüncesinden nefret ediyordum. Anne beni herkese göstereceğini vaat etti. Bu sadece ücretimin yükselmesine yardım ederdi. Yeterince teklif verildikten sonra en yüksek vereni kabul edecekti. Canımın yanmayacağına ve ilk gece kazanacağım paranın kızların bir ay kazandığından daha fazla olacağına söz verdi. Adeti olduğu üzere o sadece yarısını alacaktı. Payıma düşenden oda ve yiyecek içecek parası çıkarılacaktı. Ama geri kalanı bankaya yatırabilir veya yatak odasındaki kasada saklaması için ona verebilirdim. Kızların çoğu paralarını evde tutmayı uygun buluyor ama karar sana kalmış. O parayı ne kadar istediğimi biliyormuş gibi gözlerini üstüme diktiğini hissettim. İlk geceden sonra bir ay boyunca bizimle kalmanı istiyorum. Bir erkekle yaşayacağın ilk ilişki, daha sonra olacakların pek iyi bir göstergesi değildir. Gittikçe daha iyi olur. Tanımadığım erkeklerin önünde yürümek, en çok para ödeyene verilmek, en mahrem yerimi herkese açmak. Bütün bunların ne kadar duygusuz olduğunu düşününce bayılacak gibi oldum. Yine kalbi kırık bir şekilde tek başına Kalküta'da bekleyen pankajı düşündüm. Alçak bir sesle, ''Bir keresinde gidebileceğimi söylemiştiniz.'' dedim. ''Tabii hala gidebilirsin.'' dedi anne sırtını dikleştirerek. ''Git yoluna. Eski giysilerin yıkandı. Onları ve yukarıda başka neyin varsa hepsini alabilirsin. Ama ne seçeneğin var ki Pamela? Eğer zorbaların eline düşersen kendini bundan çok daha beter bir durumda bulursun ve karşılığını da birkaç anla ve bolca hakaretle alırsın.'' Daha önce pek çok kez ölmüş olmam gerekirdi. Önce o büyük gelgit dalgasında, sonra koleraya yakalanınca, daha sonra da polisten kaçarken. Bütün bu korkunç durumlardan kendi başıma kurtulmayı başarmıştım. Rose Barker haklıydı. Pankaj hakkındaki hayallerimi bir kenara koymalı ve yapabileceğim tek işi kabul etmeliydim. Annenin kaplan gibi gözleri üzüntüyle bana bakıyordu. Hatta gözlerinin sürmeli kenarlarında belli belirsiz yaşlar bile vardı. Bu gözyaşlarına inanmıyordum ama elimin para görmesi ve geceleri evsiz barksız dışarıda kalma korkusundan kurtulmam için bana en iyi teklifi yaptığını biliyordum. Böyle bir iş yapacağım için duyduğum utanca rağmen daha önce hiç karnım bu kadar iyi doymamıştı. Veya bu kadar rahat yıkanmamıştım. Ya da geceleri etrafımda arkadaşlarımla birlikte yumuşak çarşafların arasında hiç uyumamıştım. Kendime artık aynı insan olmadığımı söyledim. Pom ismindeki mutlu köylü kız bir selde kaybolup gitmiş ve hizmetçi kız Sarah polis gelmeden ortadan kaybolmuştu. Geriye kim kalmıştı? Pamela, herkesin güzel olduğunu ve düzgün konuştuğunu düşündüğü kız. Pamela bankada biriktirecek bol para kazanabilirdi. Onu görmek istediği her yere götürebilecek kadar para. Anneye usulca peki derken Sarah olmayı özlemediğimi biliyordum. Ama yüreğimde hala Pom için ağlıyordum. Bu konuşmadan sonra her şey çok hızlı gelişti. Önce Doktor De Cruz eve geldi. Bu deneyim düşündüğümden de küçük düşürücüydü. Ben odalardan birindeki bir yatağa uzanırken o benim bile görmediğim mahrem yerime bakarak metal bir şeylerle oramı kurcaladı. Doktor ayda iki kez bu tür fiziksel muayeneden geçeceğimi söyledi. Eski zamanlardaki kurallara kıyasla bu hiçbir şey tabii. Daha ayrıntıya girerek eskiden resmi İngiliz ordu genelevlerinde çalışan ve hastalık belirtisi olan fahişelerin zorla kilitli hastane denilen bir yerde tutulduklarını söyledi. Ama onun modern ilaçları hemen her şeyi tedavi edebiliyordu. Eğer ağrım olur veya aybaşı kanamam gecikirse bunu asla gizlemememi söyledi. Ayrıca bana erkeklerin mahrem yerlerinin tüyler ürperten resimlerini göstererek bunların çeşitli hastalıkların belirtileri olduğunu açıkladı. Eğer aklım varsa bu tür belirtiler gördüğüm herkesten uzak durur ve hemen anneye haber verirdim. Doktor De Cruz benim kadar Hintli görünüyordu ama isminden muhtemelen annenin İngiliz müşterilerinin bugün yaptığını Hintli bir kadına yapmış olan Portekizli bir atası olduğu anlaşılıyordu. Çantasının içinde bir haç olduğu için Katolik olduğunu tahmin ettim. Onun inancından birinin Rose Villa'ya böyle yardım etmesinin yanlış olup olmadığını merak ettim. Bunu Bonnie'ye sordum ve bana fuhşun Hindistan'da yasal olduğunu ve doktorun da diğer herkes gibi İngilizlerin ihtiyaçlarına hizmet etmek zorunda olduğunu hatırlattı. Ertesi gün bir kadın terzi ölçümü almaya geldi ve ben Bonnie'nin odasında yarı çıplak titreyerek dururken o anne ve Lucky dikilecek giysileri tartıştılar. Kenarı nakışlı pembe, sarı ve beyaz gecelikler, yalancı bir okul forması, sariler ve küçücük bir bluzu ve düşük belli bir eteği olan bir dansöz kostümü. Benim için İngiliz tarzı giysiler de biçildi ama her gün bir saat küçük verandada dönüp durarak ve bahçedeki patikalarda yürüyerek pratik yaptığım yüksek topuklu ayakkabılara alışana kadar onları giymeme izin yoktu. Her şey öyle bir şekilde gelişiyordu ki beni ebediyen değiştirecek olan yaklaşan olayı değil, sadece giysileri, bakımlı olmayı ve verilecek ilanı düşünüyordum. Anne salondaki masada oturmuş, kurşun kalemi kemirerek Karakpur ve Kalküta gazetelerinde çıkacak bir ilan yazmaya çalışıyordu. Eksotik Hint koncası Karakpur'daki nadide güzellerin arasına katılmıştır. İlk taktiğim için PO247'ye yazınız veya KH912'ye telefon ediniz. İlanı bana gösterdi ve bu mesele konusundaki bütün korku ve kuşkularıma rağmen kendimi imlasını düzeltmeye mecbur hissettim. Bonnie ve Lucky bana prezervatifleri, kuzu derisinden kılıfları gösterdi ve onlar ustalaştığıma kanaat getirene kadar bunları muzlara geçirmeye çalışarak alıştırma yaptım. Bu meyve büyüklüğünde bir şeyin içime girmesini hayal edemiyordum. Bu kaygımı dile getirdiğimde ikisi de bir kahkaha attı. Ama sonra Lucky ciddileşti ve bazı müşterilerin beni prezervatif kullanmamam için ikna etmeye çalışacağını ama asla taviz vermemem gerektiğini söyleyerek uyardı. ''Burada hiç çocuk olmadığına dikkat etmişsindir.'' dedi Lucky. ''Bebek ağlaması ve çocuk gürültüsü duymak erkeklere evdeki veletlerini hatırlatır. Onun için çocuğa izin yok. Eğer karnın büyürse burada kalamazsın. Tabii bir de hastalıklar da var. Özellikle askerler içine hastalık ekebilir.'' ''Kes artık Lucky. Pem zaten Doktor De Cruz'un resimlerini gördü. İyi olacaksın.'' dedi Bonnie bana. ''Sadece prezervatiflerin her komodinin üstündeki abanoz kutuda saklandığını hatırla.'' Bir başka görevim de aşıklar süitlerini öğrenmekti. Yataklar daha büyüktü ve yanlarındaki komodinler kızların kıkır kıkır gülerek açıkladığı türlü aksesuarla doluydu. Mesele ilk ilişkimde aslında ilk bir düzine ilişkimde sanki bu sopaları, eşarpları ve tüyleri hiç bilmiyormuşum gibi davranmam gerektiğiydi. Bir bakireye yakışacağı gibi mütevazı ve korkak bir tavır sergileyecektim. Hiçbir zaman bu şeyleri kullanacak kadar cesur olamayacağımı düşünerek başımı salladım. Bir hafta, iki hafta oldu ve benim hakkımda sorular gelmeye başladı. Her akşam saçlarımı yağlayıp örüyor ve çıplak bacaklarımın altına Bonnie'nin yüksek topuklu ayakkabılarını geçirip okul formasını giyiyordum. Salona çağrıldığım zaman elimde Lady Chatterley'in aşığı ile birlikte merdivenden aşağı iniyordum. En zor kısmı buydu. Çünkü bu çoğu İngiliz olan erkeklerle yüz yüze gelmem demekti. Hayal edebildiğim en korkunç insanlarla, mavi gözlü şeytanlar. Joelpur'da çocukların birbirine böyle bağırdığını hatırlıyordum. Onlar viskilerini içip kötü niyetli gözlerle beni süzerken karşılarında durmam gerekiyordu. Pankajla büyük kitaplar hakkında konuşma hayallerim kaybolup gitmişti. Tıpkı villanın kepenkleri kapalı pencerelerinin dışında batan güneş gibi. Ancak Bonnie yanımda olduğu zaman sakinleşiyordum. Bazen biz seçilmeyi beklerken beylerden biri piyano çalıyor ve Bonnie film şarkıları söylüyordu. Onun gözünü kırparak, kolunu omzuma atarak veya nazik iltifatlar ederek beni yüreklendirmesi kaçıp gitmeme engel oluyordu. O şarkı söylerken neşelenerek bir filmde rol yaptığımızı düşünüyordum. Bunu sadece yalandan yapıyorduk. Pamela'mız Darjeeling'deki en iyi yatılı okullardan birine gitti. Kendisi çok zeki ve dost canlısıdır diyordu anne. Tatlım, bize Bay D.H. Lawrence'ın o muhteşem kitabından biraz okumaz mısın? O kadar tahrik edici ki. Ve okumaya başlıyordum ta ki anne şöyle bir şey söyleyerek kesene kadar. Haydi şimdi yatağa tatlım, dinlenme zamanın geldi. Sana nazik nazik dünyayı öğretecek doğru adam geldiği zaman yaşayacağın büyük bir olay var önünde. Ayağa kalkıyor ve sakarca kitabımı yere düşürüyordum. Bu da odadaki bir iki erkeği onu almak için eğilirken beni izleme şansı veriyordu. Hiç değilse yüzlerini görmüyordum. Bu küçük düşürücü durumun tek olumlu yanı buydu. Her gece daha çok erkek damlıyor ve ta Kalküta'dan beni soran telefonlar geliyordu. Anne ikinci bir ilan vererek egzotik Hint koncası için teklif verme süresinin 5 gün içinde son bulacağını bildirdi. Yaşım 15'ten 14'e inmişti ama soyum yükselmişti. Anne benim korkunç bir inme inerek ölene kadar okul masraflarımı karşılayan bir navabın odalığının kızı olduğumu öne sürüyordu. İngiliz erkekler bu hikayeyi küçük sarı dişlerini gösterip gülümseyerek ve başlarını sallayarak dinliyordu. Hatta biri aynı navabın konağında akşam yemeği yediğini söyleyerek böbürlendi bile. İngiliz erkekleri için imaj ve kendini önemseme her şeydi. Bir genel ev sahibiyle konuşurken bile. Güneşli bir Eylül sabahı Lucky ile birlikte Çek Çek ve Gole pazarına giderken acaba soyadım ne olsa dedim yüksek sesle düşünerek. Lucky izinliydi. Bu adet kanaması nedeniyle 7 gün cinsel perhize girildiğini ifade eden kibar bir tabirdi. Zamanı olduğu için de şehir merkezine gidip 1935 Temmuz ayı fotoplayını alma ve beni ilk yüksek topuklu ayakkabımı ısmarlamak üzere bir ayakkabıcıya götürme görevi ona verilmişti. Doğru banka hesabının olması için bir soyadın olmalı. Bankada hesap açan kızlar Barker soyadını kullanıyor. Yakındaki bir sokaktan gelen bağırış çağrışları duyunca dikkati dağıldı. Çekçekçinin bizi bıraktığı yerden dükkanlara doğru yürürken bir yerlerden gelen boğuk bir gürültü duydum. Ama bunun erkek sesleri olduğunu anlayacak kadar yaklaşana dek aldırmadım. Bağırtılar iyice yaklaşınca ve Lucky beni bir gazete büfesinin girişine doğru çekince tedirgin oldum. Vakit öğle olmasına rağmen dükkanın ızgara panjuru indirilmişti. Lucky eliyle panjura vurarak açmaları için seslendi. Üstünde buruşuk bir gömlekle bir dihoti olan orta yaşlı ufak tefek bir adam isteksizce ızgara panjuru kaldırmaya geldi ama biz içeri girdikten sonra hemen indirdi. ''Sizin için bu yaptığımdan sonra bir şey satın almalısınız.'' Adam dikkatle bizi süzüyordu. Erkeklerin bizi tanıdığı zaman hep böyle yaptıklarını öğrenmiştim. Rose Villa kızları sıradan Krakbur kadınlarına benzemiyordu. Bu da 8 yaşındaki oğlanlardan bir ayağı çukurda ihtiyarlara kadar erkeklerin küstahça bakması ve ahlaksız sesler çıkartması anlamına geliyordu. ''Tabii teşekkür ederiz Lahiri Babu'' dedi Lucky ona arsızca gülümseyerek. Pencerenin demirlerinin arasından tıpkı sari dükkanının dışında biduş ile bana meydan okuyan insanlar gibi başlarında bir kongre kepi olan beyaz giysili adamlardan oluşan güruhu izledik. "Bunlar kongre partisi mi?" diye sordu bizimle birlikte parmaklıktan bakan gazeteciye. "Evet, şu yeşil beyaz bayrakları görüyor musun? Onlar Müslüman Birliği'nin bayrağı. Daha önce de yaptıkları gibi siyasi protestoda kongre partisiyle birlik oluyorlar. Birkaç yıl evvel Hicli tutuk evinde korkunç bir olay oldu. Olay sırasında bazı hükümlüler bir İngiliz hakimin öldürüldüğünü duydukları için sevinçle tezahürat yapıyordu. Hakim bir özgürlük savaşçısını ölüme mahkum etmişti." "Bu olay hakkında bir şeyler duymuştum. Biraz da anlatsana lütfen," dedim. Pankaj'ın mektuplarından birinde bir hapishane katliamından bahsettiğini belli belirsiz hatırlayarak. "Hicli'deki gardiyanlar hükümlerin sevinmesine o kadar öfkelendiler ki hücrenin içine ateş ettiler. İki adam öldü, pek çoğu da yaralandı. O yıl pek çok insan protesto etmeye korktu ama artık bu değişmiş gibi görünüyor." Pencereden dışarı bakan adamın yüzünde adeta gururlu bir ifade vardı. "İyi ki Nettie, Bonnie ve Doris hala evdeler," diye mırıldandı Lakshmi kulağıma. Görünüşleri İngiliz'e benzeyen kızların böyle bir zamanda sokakta olmasının tehlikeli olabileceğini düşünerek başımı salladım. Dışarıdan yürüyen kalabalığı izlemeye devam ettim. Hepsi kongre kepi takmıyordu. Bazılarının başında yüksek sih sarıkları veya küçük tığ işi Müslüman takkeleri vardı. Ama çoğunluğu alınlarının ortasında alaya katılmadan önce ibadet ettiklerini gösteren yuvarlak lekeler olan Hindulardı. Ellerindeki tabelalar inip kalkıyordu. "Şehit düşen kahramanları hatırlayın. Ana vatanımız için ölmeye hazırız." İnsanların yüzündeki sevinçle şiddet karışımı ifadeler bu sözlerden çok daha etkileyiciydi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 159.